Sayın Yavuz Ohan, bugünkü Türkiye gündemine dilerseniz Suriyelilere verilmesi düşünülen vatandaşlık hakkıyla başlayalım. Suriyelilerin vatandaş olması yönünde özellikle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Suriyeli mültecileri, Türkiye'ye sığınanları vatandaş yapacağız şeklinde kesin söylemleri vardı geçtiğimiz günlerde. Çok büyük itirazlar da var. Türkiye'de hemen her kesimden Suriyelilerin Türkiye'de vatandaş olarak kalmalarına Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içinden AKP'ye oy verenler de dahil olmak üzere çok büyük itirazlar geldiğini görüyoruz, duyuyoruz. Suriyelilerin vatandaş olması hakkında neler söylenebilir?
Merhaba. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hala Türkiye'de gündemin belirleyici ilk ismi olduğunu söylemekte fayda var. Yine o açıklamalarıyla gündem belirleyen bir isim oldu. Son günlerin en çok tartışılan konusu vatandaşlık meselesi. Cumhurbaşkanı Kilis'te yaptığı bir açıklamada Suriyelilerin tümüne vatandaşlık verileceğine ilişkin bir ifade kullandı. Yani bazı Suriyelilere demedi, Türkiye'de yaşayan bazı mültecilere demedi. Suriye'den gelenlere Türkiye'de vatandaşlık verileceğini söyledi. Hatta bir ensarlık örneği olarak da gösterdi bunu ve bir büyüklük göstergesi olarak sundu. Hemen peşinden tartışmalar başladı. Gerçekten çok ciddi tepkiler de geldi. AK Parti seçmeninin de buna karşı olduğuna ilişkin bir takım araştırmalar da yayınlandı. Onların da özünde zaten Türkiye'de ciddi bir işsizlik durumu söz konusu. %10'ların üzerinde. Bu sadece iş arayanlar. Onun dışında gençsizlerin oranı %25 civarında. Türkiye'de zaten bir işsizlik varken bu kadar çok Suriyeli mültecinin Türk vatandaşlığına geçirilmesine her kesimden tepkiler geldi. Bu tepkilerin iktidar partisinde de bir etkisi olduğunu görüyoruz ve bugün itibariyle yapılan bir takım açıklamalar var. Ve yavaş yavaş o sanki Türkiye'deki bütün Suriyelilere vatandaşlık verilmesi gibi olan mesaj, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı biraz yumuşatılmışa benziyor. Nasıl yumuşatıldı? İşte vasfı yüksek olan Suriyeliler Avrupa'ya gidiyorlar. Avrupa'da onların mültecilik başvurularını kabul ediyor. Türkiye elindeki değeri kaybetmemeli. Türkiye'ye değer katacak o Suriyelilere vatandaşlık vermeli biçiminde. Hatta buna ilişkin sayılar da var. Toplam Türkiye'de 2 milyon 700'lü Suriyeli, 300 bin Iraklı, 3 milyon civarında mülteci var. Bu 3 milyon mülteciden 300 bin kadarına vatandaşlık verileceğine ilişkin bir takım değerlendirmeler yapılıyor. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o açıklamasından sonra geçen yaklaşık 3 gün içinde, 72 saat içinde 3 milyona yakın insana verilmesi muhtemel vatandaşlık meselesi 300 bine doğru gelmiş durumda. Bir tartışma daha var, belki de onu hatırlatmak lazım. Türkiye her fırsatta açıklama yapıyor. Avrupa Birliği'ni bütün dünyayı mültecilere yardım etmemekle suçluyor. Hatta Avrupa Birliği ile özel anlaşmalar da yapıyor. Bu mültecilerin Avrupa'ya geçmesini engelleme açısından anlaşmalar yapılıyor. Bir takım maddi yardımlar var, içinde vize muafiyeti de var. Ama vize muafiyeti talep ederken Avrupa Birliği'nden bütün Suriyelileri Türk vatandaşlığına geçirmesi durumunda bu anlaşmaların da içinin boşaldığına ilişkin eleştiriler de yapıldı. Bütün Suriyelilere vatandaşlık verirseniz, Türk vatandaşlarına vize muafiyeti gelirse zaten Suriyeliler Avrupa Birliği'ne gider. Yani Avrupa'nın korktuğu olur, vize muafiyeti de tümüyle hayal olur biçiminde eleştiriler de yapıldı. Onu da hatırlatmak lazım.
Gelelim Türkiye'nin yurt dışındaki barış girişimlerine, özellikle yeni hükümetle birlikte Başbakan Binali Yıldırım'ın da açıklamaları ya da bu konudaki söylemleriyle birlikte yurt dışında barış ya da en azından ilişkilerin yumuşatılması yönünde adımlar atılmaya başlandı. Bu İsrail ve Rusya ile başladı. Ardından şimdi sırada Mısır'ın olduğundan söyleniyor ve diğer ülkelerle de komşularımızla ilişkilerimiz daha farklı olacak, daha iyi olacak deniyor. Ancak içerideki durumu da vurgulayanlar olmaya başladı son zamanlarda. Özellikle eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Cemil Çiçek'in verdiği bir demeç vardı geçtiğimiz gün. Dünkü haber bültenimizde de geçti. Orada diyordu ki Cemil Çiçek, içeride de bir takım girişimler yapılmalı ya da yapılacaktır diyor. İçeride yaşanan bölünmüşlük, insanların birbirine şüpheyle ve farklı gözle bakar olması, ayrımcılığın had safhaya varması, birçok kesim tarafından gözlemlenen olay bu. Diyorlar ki artık insanlar sizden veya bizden, onlar veya bizler şeklinde ayrılmış durumda. Bunu ortadan kaldırmak, iç barışı sağlamak, insanların birbirine eskiden olduğu gibi daha yakın ve daha yumuşak yaklaşması, daha farklı gözlerle birliktelik içinde yaklaşmaları ve davranmalarını sağlamaları açısından herhangi bir girişimde bulunulabilir mi, bulunulur mu? Sizin düşünceleriniz nedir?
Öncelikle dışarıda barışma seferberliği meselesiyle ilgili hangi noktadayız? Onunla ilgili biraz bilgi vereyim, sonra içeriye doğru geçelim. Rusya ve İsrail, herkesin malumu, bununla başladı bu seferberlik. Daha doğrusu Binali Yıldırım'ın dostlarımızı fazlalaştıracağız, düşmanlarımızı azaltacağız sözleriyle başladı. Yeni hükümete bağlamak belki bunu ne kadar doğru, bu da tartışılabilir. Çünkü yeni hükümet değil, asıl olan politikaları belirleyen ismin Cumhurbaşkanı olduğu biçiminde de değerlendirmeler yapılıyor. Yani Cumhurbaşkanı'nın biraz da dış politikadaki sıkışmışlığın verdiği sıkıntıyla bir strateji değişikliği olarak da bakmak gerekebilir. Rusya ve İsrail ile ilgili adımlar atıldı. Rusya'da Putin'le bir telefon görüşmesi yapıldı. Şimdi Ağustos ayı içinde Putin'le Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 zirvesinden önce ikili bir görüşme yapmasına ilişkin diplomatların çalıştığı bilgisi veriliyor. Bunu Cumhurbaşkanı da resmen açıkladı. Ama bu arada Rusya'dan turistlerin Türkiye'ye gelmesine ilişkin bir değerlendirme de yapılıyor. Putin açıklama yapmıştır turizmle ilgili yasakların kalktığı konusunda. İlk charter seferi işte Kazan'dan yapılacak veya işte St. Petersburg'dan yapılacak diye beklentiler vardı. O beklentilerin de tek tek iptal olduğunu görüyoruz. Yani charter seferleri planlanıyor ama hala Türkiye'ye bir uçak inmiş değil Rusya'dan. Oraya fiilen kalktığını görmedik. Sadece söylemde bir yumuşama söz konusu. Ama o yumuşamada ikili ilişkilerin geliştirileceği ve özrün geç de olsa geldiği, Rusya tarafında özellikle ve biz tarafından da kabul edildiği biçiminde açıklamalarda kaldığını görüyoruz. Suriye konusundaysa sert değerlendirmeler devam ediyor. Ve terörle mücadele konusunda Türkiye'nin yapması gereken şeylerin daha fazla olduğuna ilişkin değerlendirmeler var Rusya tarafında. Yani beklendiği kadar hızlı ve fiiliyata dönük, icraata dönük adımların atılmadığı konusunda şu anda bir takım tereddütler var, atılıp atılmadığı konusunda Rusya'da. İsrail tarafında anlaşma protokolü imzalanmıştı. O protokol bakanlar kurulundan geçti. Şimdi Türkiye'den, meclisten geçmesi bekleniyor ve sonrasında büyükelçiler atanarak işlemler devam edecek. İran'la bir telefon görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı büyükelçilikten. Biliyorsunuz İran'da Türkiye'nin bölgede özellikle Suriye politikalarına bakıldığında bir rakibi konumunda. Orada da terörle mücadelede işbirliği üzerinde durulduğu aktarıldı. İran tarafı yaptı bu açıklamayı. Neler konuştular Ruhani ile Erdoğan diyerek ve bu işbirliğinin başka konularda da yansıyacağının altı çizildi. Yani sanki terörle mücadele konusu derken Suriye politikasında Türkiye'nin biraz daha İran'a, Rusya'ya yakınlaştığına ilişkin işaretler diye algılıyoruz bunu. Bir şey daha söyleyelim bunu söylemişken. Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO zirvesi için Polonya'ya giderken Suriye diye bir yer kalmayacak harita üzerinde, buna seyirci kalamayız ifadesini kullandı. Bu ifadeden de yola çıkarak değerlendirmeler Suriye politikasının değişeceği yönünde, Türkiye'nin en radikal değişimin de burada olacağı yönünde. Ve belki bir iddiayı hatırlatmak lazım. Suriye politikasında değişiklik Esad'la ilişki kurmak mı diye sorusu geliyor akla. Bununla ilgili de Cezayir'de gayri resmi görüşmelerin yapıldığına ilişkin veya yapılacağına ilişkin bir takım bilgiler var. İddia düzeyinde yalnız, resmen doğrulanmış değil. Suriye ile de böyle gayri resmi bir takım ilişkilere girilebileceği konuşuluyor. Bir başka unsur da Mısır. Mısır Rabia simge haline gelmişti, hatırlayacaksınız. Cumhurbaşkanı Erdoğan hem seçimlerde hem kendi seçimlerinde sık sık meydanlarda da kullandı Müslüman kardeşlerin Mısır'daki o Rabia işaretini ve Cumhurbaşkanı bu konuda çok net ifadeler de kullandı Sisi'ye karşı, Mursi'nin yanında. Şimdi Binali Yıldırım'ın bir takım açıklamaları vardı. Darbelere karşıyız ama bu ilişki kurmamızı engellemez diyerek bir yumuşama sinyali vermişti. Bir adım daha atılacağını görüyoruz. Bayramdan sonraki hafta AK Parti'den bir heyetin Mısır'a giderek bir takım temaslarda bulunacağını Genel Başkan Yardımcısı Şaban Dişli açıkladı. Yani yurt dışında Türkiye'nin şu ana kadar gerilim yaşadığı bir takım ülkelerle ilgili adımlar attığını, biraz daha alttan aldığını, içeride sanki bir seferberlik hali ilan etmiş gibi göründüğünü ve bunu da halka izah etmeye çalıştığını anlıyoruz. Şimdi bütün bu seferberlik içinde tabii içeride de çok ciddi tartışmalar var. Makalelere de yansıyan, hatta siyasi açıklamalara da yansıyan. Dışarıda bu barışma seferberliği için yola çıkılmışken İçeride niye bu yapılmıyor? Çünkü herkes biliyor ki Türkiye'de artık büyük bir kesim birlikte üzülemiyor, birlikte sevinemiyor. Bu çerçevede burada da atılması gereken adımlar var. Hatta işte Cemil Çiçek, eski meclis başkanı, Adalet Bakanı, AK Parti'nin önemli isimlerinden birisi, Hürriyet Gazetesi'ne bir röportaj verdi. Ve dışarıda yapılanlar doğru, aynı adımların içeride de atılması gerekir diyerek. AK Parti içinden de buna ilişkin talepler dile getirilmeye başlandı. Ama şunu söyleyelim, içeride benzer adımların atılacağına ilişkin bir işaret henüz Cumhurbaşkanı'ndan gelmiş değil. Özellikle söylemine yansıyan bunlar, bu kelime önemli, bir başka kesimden bahsederek üslubuna yerleşmiş bir ifade bu. Bunlar ifadesinin devam ettiğini görüyoruz eleştirilerinde. Yani orada henüz bir işaret alınabilmiş değil. Kutuplaşmanın giderilmesi, içerideki sorunların biraz daha yumuşak tartışılması açısından bir adım atılacağına ilişkin bir beklenti henüz fiiliyata geçmiş değil.
Evet. Gelelim IŞİD ve patlayan bombalara. Türkiye'de yaklaşık 10 gün kadar önce patlayan bomba, sadece bomba değil, İstanbul'daki saldırı, Atatürk Havalimanı saldırısının yankıları sürüyor. Ama ardından Bangladeş'te, Irak'ta ve en sonunda da Suudi Arabistan'da, Medine'de saldırılar gerçekleşti, bombalar patladı. Irak tarihinin en büyük saldırısıyla karşı karşıya geldi. 300'e yakın bir ölü sayısı 300'e doğru ilerliyor. Çok sayıda yaralı var. Suudi Arabistan'daki saldırı da ilginç. Medine'de Peygamber Camisi'nin önünde patlıyor bomba ve kutsal topraklarda, kutsal mekanlarda. Bu arada yaptığımız söyleşilerde şunlara da vurgulayan kişiler oluyor, gazeteciler oluyor. Diyorlar ki IŞİD bir maşadır. IŞİD aslında kullanılıyor. Belirli merkezler tarafından, belirli ülkeler tarafından IŞİD'i kullanarak ortalığı karmakarışık hale getiriyorlar. IŞİD'in bir de Türkiye'deki uzantıları var. Türkiye'de Gaziantep olsun, birçok yerde işte hücrelenmelerden söz ediliyor. Türkiye'den Suriye'ye gidip gelmeler olduğundan ve bu konuda yazılıp çizilenlerden söz etmek mümkün. Buradan yola çıkarsak sizin söylemlerinizi alayım bu konuda.
Öncelikle herhalde uluslararası alandaki güç gösterisinden bahsetmek lazım IŞİD'in. Diğer kısmı çünkü polemik, birileri tarafından kullanılıyor mu IŞİD? Muhtemelen birileri, mutlaka elleri IŞİD'in üzerindedir. Onlar kim? Pek bilmek mümkün değil. Zaten somut bir takım iddialar da yok. İşte Türkiye'de İngiltere bu konuda suçlandı bazı gazeteciler tarafından. İngiliz Büyükelçiliği de polemik yaşadılar ama tamamen subjektif değerlendirmeler üzerinden yürüyor. Ancak görebildiğimiz üzerinden değerlendirme yaparsak IŞİD'in özellikle İstanbul saldırısı, öncesinde Paris, Brüksel'de belki sayabiliriz ve ardından da Bağdat, Medine saldırıları, hem Şiiler hem Sünniler hem Türkiye'deki Atatürk Havalimanı gibi sembolik bir noktaya yapılan saldırı dünya üzerinde ne kadar etkili olabileceğini ve terörü nerelere kadar yayabileceğini ve içerideki fay hatlarıyla nasıl oynayabileceğini göstermesi açısından bir mesaj olarak algılandı. Objektif değerlendirme yapan bir takım uzmanlar tarafından. Buna katılmamak mümkün değil çünkü tarihinin, belki de dünya tarihinin en büyük saldırılarından birisi, en büyük kayıplarından birisi Bağdat'ta 300'e yakın insan hayatını kaybediyor. Orada Şiilerle Sünniler arasında bir fay hattına yönelik saldırı olarak değerlendiriliyor bu. İçişleri Bakanı da bu saldırıdan sonra istifa ettiğini hatırlatalım. Türkiye'de böyle bir istifa söz konusu olmamıştı. Türkiye'de sembolik bir noktaya yapılan çok önemli bir saldırı söz konusu. Bir de Medine, bütün Müslümanların kutsal kabul ettiği noktada Hazreti Peygamber'in mezarının bulunduğu şehirde yapılan bir saldırı. Bütün bunlar dünya çapında nasıl bir terör üretebileceğinin mesajı ve Suriye'de sıkıştıkça dünyayı nasıl teröre boğabileceğinin bir mesajı olarak algılanıyor. Yani bundan sonra da devam edebileceğine ilişkin maalesef beklentiler var. Türkiye'ye gelince hep zaten uzmanlar Türkiye'de bir zemin bulabilmesinden endişe ediyorlardı IŞİD'in. Daha öncesinde ise AK Parti hükümetinin IŞİD'in büyümesine katkı yaptığına ilişkin özellikle yurt dışı kaynaklı ya da içeride muhaliflerin söylemleri vardı. Buna ilişkin araştırmalar da yapılıyor. Buna ilişkin bir takım iddianamelerden çıkan bilgiler de var. O iddianamelerden birisinde 150 civarında canlı bombanın Türkiye içinde eylem yapmak için hücre bazında hazır beklediğine ilişkin iddia var ki herkesin tüylerini diken diken etti. Ankara saldırısından sonra ortaya çıkan iddianame bu. Gaziantep en fazla Suriyeli barındıran illerden birisi ve o bölgenin çok ciddi sıkıntının içinde olduğu ve çok fazla IŞİD'in orada uyuyan hücre biçiminde bulunduğu iddiaları söz konusu. Bir de Türkiye'nin içinde Selefiliğin %8 civarında destek görmesi de uzmanları korkutan konulardan birisi. Belki bir noktayı daha söylemek lazım. Suriye'de uluslararası koalisyonun baskıları sonucunda daralan IŞİD kuvvetlerinin kaçabilecekleri tek nokta olarak da Türkiye gösteriliyor. Bu da uzmanları korkutan konulardan birisi. Orada sıkıştıkça Türkiye'ye kaçmaları ve Türkiye üzerinden de dünyaya terör ihraç edilmesi söz konusu olabilir. Endişesi var. Yani bir süre daha sıkıntılı günlerin devam edeceği bütün dünya açısından uzmanların kabul ettiği nokta diyebiliriz.
Dilerseniz son olarak bir de İHH olarak bilinen İnsani Yardım Vakfı'nda yaşanan olaylara, daha doğrusu vakfın yönetiminin söylemlerine gelelim. İlk olarak Türkiye-İsrail ilişkilerinin gelişmeye başladığı dönemde İsrail'le örtünen çıplak kalkar ya da buna benzer işte üşür şeklinde bir İsrail atasözünü hatırlatmışlardı ve ardından geçen 5-6 gün sonra da bu sözlerle işte Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı kastetmedik, yanlış anlaşılma olmasın şeklinde hatta bir özüre varan söylemleri oldu İHH yönetiminin. Bu polemik nereye doğru gidiyor? Şu anda pek ses yok bununla ilgili, fakat nedir en son durum İHH ile ilgili?
Evet, özürle birlikte sanki tartışma kapanmış gibi görünüyor ama içeride çok ciddi bir kırılma yarattığı bir gerçek. İHH İsrail'le yapılan anlaşmadan memnun değil. Memnun olması da beklenemezdi. Çünkü bir yardım gemisini kaldırdı ve o yardım gemisine yapılan saldırıda da insanlar hayatını kaybetti, yaralandılar. Kendi mensupları da bunların içinde. Ve İsrail'le yapılan anlaşmayı değerlendirirken sadece İsrail'le örtünen çıplak kalkar demediler. Bunun Cumhurbaşkanı'na yönelik olmadığını sonraki açıklamalarında söylediler ama şunun altını özellikle çizdiler. Türkiye bu anlaşmadan bir şey elde etmedi. İşte Aşdod Limanı kullanılacak bundan sonra yardımlarda. Bize de zaten Mavi Marmara'yla yola çıktığımızda Aşdod Limanı'na getirin, biz o yardımı Filistin'e götüreceğiz demişlerdi. Kabul etmedik. Çünkü o ambargoyu doğru bulmuyorduk. Biz şu anda da o ambargo kalkmış değil. Hatta yasallaşmış manasını taşıyor diye başkanın canlı yayında bizim programımızda yaptığı açıklama var. Doğrudan eleştiri. Ama içeriden gelen bu eleştirinin özellikle AK Parti çevrelerini çok ciddi rahatsız ettiğini gördük. Ve burada tabii medyadaki gücü de devreye girdi AK Parti'nin. Birden bir linç kampanyası başlatıldı İHH ile ilgili olarak. İnanılmaz eleştiriler dile getirildi. Çünkü kendi içinden muhafazakar bir kanattan gelen bu tip eleştirilerin büyüyebileceği endişesini taşıdı AK Partililer. Ve sonrasında da belki de kapalı kapılar ardında yapılan temasların ardından İHH bir özür metni, yani buna tam olarak özür metni diyebiliriz, özür metni yayınladı. İsrail'e güvenilmeyeceğine ilişkin bir açıklama yaptık ve Cumhurbaşkanı'na yönelik bir eleştiri değildi. Yanlış anlaşıldık, yanlış anlaşıldığımız için de özür dileriz biçimindeydi. Şimdilik bir sulh sağlanmış gibi görünüyor ama geçmiş olaylardan da edindiğimiz tecrübe bu sulhlerin özellikle Cumhurbaşkanı'na yönelik eleştirilerden sonra kolay sağlanmadığı biçiminde önümüzdeki günlerde oralarda da bir takım değişiklikleri görmek, bu sarsıntının arkasındaki yıkımları izleme fırsatımız olacak diye düşünüyorum ben. Hala bitmiş değil çünkü. Üzeri küllenmiş görünüyor bu polemik.
Sayın Oğan, çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta yine birlikte olacağız. Kalın mutlulukla. İyi bayramlar tekrar.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. İyi bayramlar bizi izleyen herkese.